Ayrım 48, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 447. İşte bu yüzden yeni sözleşmeyi imzaladıklarında Maya adamın yanında değildi, Burroughs'da bile değildi. Bu durum aslında birçok açıdan rahatlatıcıydı. Ama yine de kendisini bomboş ve tabuttaki bir ölü gibi hissetmekten alamıyordu adam. Ve şüphesiz en azından ilk yüzden olan kişiler yine aralarında bir şeyler olduğunu biliyorlardı ki bu çileden çıkartıcı bir şeydi ya da ona öyle geliyordu. Sözleşmeyi ona şekillendirdikleri salonda imzaladılar. Helmut'un tebrikleri kocaman bir gülümsemeyle karşılaması ve her bir delegenin smokinler ya da siyah gece giysisi içinde gelip kameralara bir şeyler söyleyerek Frank'e bir tarih öncesi tableti kazırmışçasına aşırı derecede arkaik gelen bir tavırla belgeyi imzaladılar. Gülünçtü. Sırası geldiğinde öne çıkıp denge kurmak hakkında bir şeyler söyledi. Ki yaptığı da tam olarak buydu. Birbirleriyle çelişen çıkarların momentumlarına tamamen uygun açılarla çakışmasını sağlamış, bütün araçların iç içe geçmiş tek bir kütle halinde kaynaşacağı türde bir trafik kazası ayarlamıştı. Sonuç hem göçün hem yatırımların yani statükoya karşı, eğer Mars üzerinde öyle bir şey vardıysa, oluşan iki temel tehditin büyük ölçüde engellenmesi ve birbirleri tarafından engellenmesi. En zekice kısmı buydu. Olarak sözleşme önceki halinden çok da farklı olmamıştı. Artık işin en iyi kısımlarından birine gelinmişti ve gösterişli bir şekilde imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri adına diye vurgulayıp kararlı bir şekilde dünyaya dik dik bakarak, videoda çok hoş görünürdü bu. Böylece hemen ardından gelen geçit töreninde başarılmış bir işin soğuk tatminiyle yürüdü. Şehrin yürüyüş tüpleri ve çimen zeminli çadırları binlerce izleyiciyle doluydu. Geçit onları yararak büyük kanalın kenarındaki çadırda mesalara doğru çıkarak geri dönüp alkışlarla bütün kanal köprülerinden geçip yukarıya büyük bir sokak partisi için Prenses Parkı'na doğru ilerleyerek devam etti. Hava durumcular yamaçtan aşağıya esen canlandırıcı rüzgarlara sahip hafif serin bir hava ayarlamışlardı. Çadır çatılarının altında öğle sonrası göğünün koyu pembesine karşı parlak renkleriyle uçurtmalar, havada yırtıcı kuşlar gibi birbirleriyle düello ediyorlardı. Frank Park'taki daveti huzursuz edici buldu. Kendisini seyreden ve yanına gelip konuşmak isteyen bir sürü insan vardı. Şöhret buydu işte, topluluklara karşı konuşmalar. Bu yüzden etrafta gezindi ve kanal kenarındaki çadıra yürüdü. Birbirine paralel iki sıra beyaz sütun kanal boyunca uzanıyordu. Her bir sütun tepede ve tabanda yarı dairesel olan ve yarı dairelerle 180 derece birbirine dönmüş barayiz kolonlarıydı. Bu basit hile sütunların onlara bakarken nerede durulduğuna göre tamamen farklı görünmesini sağlıyordu. Ve bu iki sıra sütun elmas kaplı tuzlarının düzgünlüğü ve beyazlığı ne kadar yalanlasa da sanki çoktan yıkılmışlar gibi tuhaf bir harap görünüme sahipti. Çimenlerin üzerinde küp şekerler gibi beyaz beyaz yükseliyor ve ıslakmışçasına ışıldıyorlardı. Tek tek her sütuna dokunarak sıraların arasında yürüdü. Vadi yamaçları sütunların üstlerinde, her iki yanda mesaların pencere duvarlarla kaplanmış dik yamaçlarına doğru yükseliyordu. Bu renklendirilmemiş cam uçurumların ötesinde kocaman bir yeşillik parıldıyor ve şehir devasa terraryumlarla tamamen kuşatılmış gibi görünüyordu. Gerçekten zarif bir karınca yuvası gibiydi. Vadi yamaçlarının çadırın altında kalan kısmı ağaçlar ve kiremit çatılarla beneklenmişti. Geniş çimenli bulvarlarla kesik kesik görünüyordu. Üstü kapatılmamış kısımsa hala kayalık kızıl bir düzlüktü. Bunların çoğu yeni tamamlanmıştı ya da hala inşaat halindeydi. Her yerde çadır çatılarına doğru yükselen vinçler vardı. Bir tür tuhaf renkli iskeletsel bir heykel gibiydi. Bunun yanında cephelerine iskeleler kurulmuş bir sürü bina vardı. Helmut çadırlı tepelerin kendisine İsviçre'yi hatırlattığını söylemişti. Bu hiç şaşırtıcı değildi. Çünkü inşaatların büyük bölümü İsviçreliler tarafından yapılıyordu. Pencere takmak için evlerin cephelerine iskeleler kuruyorlar. Bu iskeleli binaların birinin kıyısında Sax Russell durmuş, inceliyormuşçasına başını kaldırmış yukarı bakıyordu. Frank dönüp bir yürüyüş tüpü boyunca ona doğru yürüdü, merhaba dedi. Gerekenden iki kat daha fazla destek koyuyorlar dedi Sax. Belki daha da fazla. İsviçreliler bunu seviyor. Sax başını sallayarak onayladı. Birlikte binaya baktılar. Dedi Frank, ne düşünüyorsun?
Sözleşme mi? Terra kurmaya verilen desteği azaltacak dedi Sax. İnsanlar vermekten çok yatırım yapmaya hevesli.
Frank yüzünü buruşturdu. Yatırımların hepsi Terra kurmayla ilgili değil Sax, bunu unutma. Bir sürü para tamamen farklı şeylere harcanıyor.
Fakat Terra kurma genel masrafları azaltmanın bir yolu biliyorsun. Toplam yatırımın belirli bir yüzdesi daima buna aktarılacak. O yüzden toplamda olabildiğince yüksek olmasını istiyorum.
Gerçek kazançlar sadece gerçek maliyetlerle hesaplanabilir dedi Frank. Bütün gerçek maliyetlerle. Terra ekonomileri bunu yapmaya asla uğraşmadı. Fakat sen bir bilimcisin ve hesaplamalısın. Yüksek nüfus ve hareketlilikteki çevresel zararı hesaplayabilmelisin. Bununla birlikte gelen Terra kurma yararlarını da. Salt Terra kurmaya ayrılan yatırımı yükseltmek, diğerleriyle uzlaşarak bazı açılardan senin aleyhine işleyecek olan toplamdan yüzde almaktan daha iyi. Sax burun kıvırdı.
Şu son 4 ayın ardından senden uzlaşma karşıtı bir konuşmayı duymak komik doğrusu Frank. Her neyse, hem toplamı hem de yüzdeyi arttırmak en iyisi bence. Çevresel bedeller göz ardı edilebilir. John'un da dediği gibi bir ekonomi teravatlar ve kilokalorilerle ölçülebilir. Bu da enerji demektir. Biz de burada enerjiyi herhangi bir şekilde, hatta bir sürü insan biçiminde kullanabiliriz. İnsanlar sadece biraz daha fazla iş demektir. Çok yönlü, çok enerjik.
Gerçek maliyetler Sax, hepsi birden. Sen hala ekonomiyi kurcalıyorsun ama o fiziğe benzemez. Daha çok siyasete benzer. Yersiz yurtsuz milyonlarca Terra göçmeni buraya gelirse ne olacağını bir düşün. Biyolojik ve zihinsel bütün o virüsleriyle birlikte. Belki de hepsi birden Arkadi ya da En'e katılacak. Bunu hiç düşündün mü? Ayak takımının bedeninde ve aklında dolanan salgınlar bütün sistemini çökertirler. Baksana, Acheron grubu sana biyoloji öğretmeye çalışmıyor muydu? Dikkat etmelisin, o sadece mekanik değil Sax, o ekoloji. Kırılgan ve idare edilen bir ekoloji, bu yüzden de idare edilmesi gerekiyor.
Belki de dedi Sax, John'a has bir şeydi bu cümle.
Frank bir an için Sax'ın neler söylediğini kaçırdı ama sonra dikkatini yeniden topladı.
Bu sözleşme pek öyle bir fark yaratmayacak. Yatırım yapmak isteyen uluslar ötesiler bir yolunu bulacaktır. Dümen sularında giden kuruluşlarla yeni düzenlemeler yapıp tam da sözleşmenin kotalarına uygun olarak burada hak iddia eden yeni bir ülke ortaya çıkaracaklardır. Fakat ardından mutlaka uluslar ötesi para olacaktır. Bu türden bir sürü şey olacak Frank. Nasıl olduğunu bilirsin. Siyaset, ekonomi...
Belki de dedi Frank kaba bir tavırla, alt üst olmuştu, yürüyüp uzaklaştı oradan. Sonra kendisini hala yapımı süren vadinin yukarı bölgelerinden birinde buldu. Sax'ın söylediği gibi yapı iskeleleri özellikle Mars G'si için aşırıydı. Bazılarının sökülmesi çok güç olacakmış gibiydi. Dönüp yukarıdan aşağıya vadiye baktı. Şehir tartışma götürmez bir şekilde çok güzel yerleştirilmişti. Her noktadan vadinin iki tarafının da rahatça görünmesi sağlanmıştı. Kentteki her yerin bir manzarası olacaktı. Ansızın bilek paneli bipledi ve Frank yanıtladı. Arayan Andy ve ekrandan gözlerini dikmiş adama bakıyordu.
''Ne istiyorsun?'' dedi dişlerinin arasından. ''Sanırım sen de sizi sattığımı düşünüyorsun. Senin oyun bahçene koca bir güruhu saldığımı.''
Kadın yüzünü buruşturdu.
Hayır, bu duruma karşı yapılabileceklerin en iyisini yaptın. Söylemek istediğim şey de buydu.
Hattan çıktı ve adamın panelindeki ekran karardı.
Harika dedi yüksek sesle. En Kleinborn dışında iki dünyadaki herkesi deliye çevirdim.
acı bir kahkaha atıp yürüyüşüne devam etti. Yine kanaldan ve Barais kolonlarından aşağıya doğru, Lut'un karıları, kanal kenarındaki çimenliğe yayılmış kutlayıcı toplulukları vardı ve öğleden sonrasının bu ilerlemiş vakti ışığı altında gölgeleri iyice uzamıştı. Görünüm uğursuz bir tür hava saçıyordu ve Frank nereye gideceğini bilemeyerek geri döndü. Olayların kötü sonuçlarından hoşlanmıyordu, her şey bitmiş görünüyordu. Tamamlanmıştı ve boşuna olduğu ortaya çıkmıştı. Daima böyle olurdu. Bir grup Terralı, Niederdorf çadırındaki çarpıcı yeni ofis bloklarının birinin altında dikiliyorlardı. Aralarında Andy Jones da vardı. Eğer en hoşnutsa Andy ateş püskürüyor olmalıydı. Frank buna tanık olma isteğiyle adama doğru yürüdü. Andy onu gördü ve yüzü bir an için donup kaldı.
''Frank Chalmers'' dedi, ''seni ne getirdi buraya?''
Sesi dostçaydı ama gözleri neşesiz, hatta soğuktu. Evet, kızgındı. ''Çevrede geziniyordum Andy. Kan akışını rahatlatıyordum. Ya sen?'' dedi Frank kendisine ren gittikçe daha iyi hissederek. Duraksamaların en kısasının ardından konuştu Jones.
''Ofis alanına bakıyorduk.''
Frank'in sözlerindeki imaların anlamını sindirmesini seyretti. Yavaşça yüzüne bir gülümseme yayıldı. Gerçek bir gülümseme halini aldı. Devam etti.
''Bunlar Addis Ababa, Etiyopya'dan gelen dostlarım. Gelecek yıl ana ofisimizi şuraya taşımayı düşünüyoruz.'' ''Yani?''
Gülümsemesi şüphesiz Frank'in yüzündeki ifadeye, kafatasının ön kısmında sertleştiğini hissettiği ifadeye karşılık olarak daha da yayıldı.
''Tartışacak çok şeyimiz var.''
El Kahire, Mars'ın Arapça, Malezya ve Endonezya dillerindeki adıdır. Son iki dil onu Arapçadan almıştır. Yerküreye bakarsanız Arapların dininin de nasıl da geniş bir alana yayıldığını görürsünüz. Batı Afrika'dan Batı Pasifik'e dek dünyanın orta bölgelerinin neredeyse tamamına. Bunun büyük bölümü tek bir yüzyılda olmuştur. Evet, zamanında bir imparatorluktu ve tüm imparatorluklar gibi yıkılmasının ardından uzun bir yarı ömrü oldu. Arabistan'ın dışında yaşayan Araplara mehcuriler denir. Dipnot, mehcuri, hicr, terk etme sözcüğünden türetilen, uzaklaşmışlar, ayrılmışlar anlamına gelen Arapça bir sözcük. Ve Mars'a gelen Araplar da Kahireli mehcurilerdir. Mars'a gelişlerinin hemen ardından aralarından büyük bir bölümü Vastitas Borealis, yani Kuzey Badiası ve büyük diklikte gezinmeye koyulmuştu. Bu gezginler çoğunlukla Bedevi Araplardı. Kervanlar oluşturarak gezindiler. Yeryüzünde kaybolmuş bir yaşamın uzun tartışmalar sonrasında yapılmış bir yeniden yaratımı içinde yaşadılar. Hayatları boyunca şehirlerde yaşamış olan insanlar Mars'a gidip roverlar ve çadırlarla gezindiler. Aralıksız yolculuklarının bahaneleri arasında maden arayışı, areoloji ve ticaret vardı. Ama asıl önemli şeyin yolculuk, yani yaşamın kendisi olduğu apaçık görülüyordu. Frank Chalmers, yaşlı Zeke Tuka'nın kervanına sözleşmenin imzalanmasından bir ay sonra, May yılı 15'in kuzey sonbaharında, yani Temmuz 2057'de katıldı. Uzun bir süre bu kervanla birlikte büyük dikliğin engebeli bayırlarında gezindi. Arapçasını geliştirdi ve onların maden araba çalışmalarına yardım edip meteorolojik gözlemler yaptı. Kervan Mısır'ın batı kıyısından Evlat Ali'den gelen gerçek Bedevilerden oluşuyordu. Mısır hükümetinin bir petrol araması sırasında Nil'in bin yıllık akışına eşit ölçüde bir su akiferi bulduktan sonra yeni vadi projesi olarak adlandırdı. Bölgenin kuzeyinde yaşıyorlardı. Yaşlılık tedavisinin bulunmasının öncesinde dahi Mısırlıların ağır bir nüfus sorunu vardı. Ülkenin %96'sı çöl ve nüfusun %99'u Nil Vadisi'nde yaşıyorken yeni vadi projesine aktarılan kalabalıkların Bedevilere ve onların tamamen farklı kültürlerine baskın çıkması kaçınılmazdı. Bedeviler kendilerine Mısırlı bile demiyor. Nil Mısırlılarını yüreksiz ve ahlaksız sayıyorlardı. Fakat bu durum Mısırlıların yeni vadi projesinin kuzeyinden Evlat Ali'ye de doluşmalarını engellemedi. Diğer Arap ülkelerindeki Bedeviler kültürlerinin bu yenik düşmüş öncülerinin yanında yer almışlar ve Arap ortak pazarı bir Mars programı başlatıp yeryüzü Mars arasında işleyen kesintisiz mekik filosunda bir yer satın aldığında Mısır hükümetinden önceliği ülkelerindeki Batı Bedevilerine vermelerini istemişlerdi. Mısır hükümeti ise öneriyi kabul etmek ve bölgeyi sorun çıkartan bu azınlıktan temizlemekten büyük mutluluk duymuştu. Böylece buradaydılar. Mars'ta Bedeviler, bütün gezegeni çevreleyen Kuzey Çölü'nde gezinip duruyorlardı. Hava durumu gözlemleri Frank'in ilgisini o ana dek diğer bilimcilerin konuşmalarının asla başaramadığı bir şekilde iklim bilime yoğunlaştırmıştı. Diklikteki hava bayır aşağı inerek uzun hızlı kızıl kasırgalar ya da iri kum sağanağı saldırıları yaratmak üzere Sirtis alizeleriyle kaynaşan katabatik rüzgarlar yüzünden genellikle sertti. Dipnot katabatik, meteorolojide yukarıdan aşağı inen dikey bileşimli rüzgarlar için kullanılır. O günlerde %80 karbondioksit, %10 oksijen ve geri kalanı yeni nitrit işleme fabrikalarından çıkan çoğunlukla nitrojen olan karışımıyla atmosfer basıncı yazları 130 milibar civarındaydı. Henüz karbondioksiti oksijen ve diğer gazlarla bastırmayı başarıp başaramayacakları kesinleşmemişti. Ama Saks şu ana kadarki gelişmelerden hoşnuttu. Diklikteki rüzgarlı bir günde havanın kalınlaşma yolunda olduğu kesinlikle anlaşılıyordu. Bunun gerçekten de büyük bir etkisi vardı. Ağır kumları kaldırıyor ve öğleden sonraları havayı bir yara kabuğu kadar karartıyordu. Ve en sert rüzgarlarda boralar insanı çok kolayca devirebilirdi. Frank bir keresinde katabatik boralardan birini saatte 600 kilometre olarak ölçtü. Neyse ki bu olduğu sırada herkes roverlarının içindeydi. Kervan seyyar bir madencilik birimiydi. Metaller ve maden cevheri içeren çeşitli mineraller Mars'ın neredeyse her bölgesinde, her yoğunlukta keşfedilmekteydi. Fakat Arap arayıcıların keşfettiği şeylerden biri, büyük dikliğin yüzeyine ve hemen altındaki katmanlara hafifçe dağılmış çok fazla sülfit olduğuydu. Bu birikintilerin çoğu geleneksel madencilik yöntemlerinin kullanılmasına uygun olmayan yoğunluk ve miktarlardaydı. Bu yüzden Araplar yeni çıkartma ve işleme yöntemleri bulmakla uğraşıyordu. Bir dizi mobil ekipmanlar yapmışlar, inşaat araçları ve araştırma roverlarını amaçlarına uyacak şekilde değiştirmişlerdi. Ortaya çıkan makineler kocaman, parçalı ve açıkça berbat şeylerdi. Bir kamyon tamircisinin kabusundan fırlamış nesneler gibiydi. Bu yaratıklar bütün diklikte başıboş kervanlar halinde bakırın yan ürünü olarak gümüş de elde edebilmeleri için içlerinde büyük miktarlarda tetrahedrit ya da kalkosit olanları tercih ederek bakır birikintisi tabakaları içeren dağınık yüzey alanları arayarak gezindiler. Bu alanlardan birisini bulduklarında hasatlama dedikleri işlemi gerçekleştirmek için duruyorlardı. Bu işlemi yaparlarken arayıcı roverları eski akıntı yataklarını ve yarıkları izleyerek bir hafta 10 günlük gezilerle diklik boyunca dağılıyorlardı. Frank yanlarına ulaştığında Zayek tarafından karşılanmıştı ve adam ona herhangi bir işi seçip yapabileceğini söylemişti. Bu yüzden Frank arayıcı roverlardan birinin yönetimini üstlendi ve onunla tek başına gezilere çıktı. Otomatik araştırma sistemiyle çevrede dolanarak sismografi, örnekleyici, hava durumu aygıtlarını izleyerek ve sık sık sıkılıp gökyüzünü seyrederek bir hafta boyunca dışarılarda geziniyordu. Her iki dünyada da Bedevi yerleşimleri dışarıdan sıkıcı görünür. Çadırlarını terk ettiklerinde çevreleri sanki kendilerini çöl sıcağından korumak için sürekli olarak böyle şekillendirilmiş gibi kalın duvarlı penceresiz bir görünüm halini alırdı. Sadece evlerinin içine giren biri neyin korunduğunu görebilirdi. Avluları, bahçeleri, çeşmeleri, kuşları, merdivenleri, aynaları, bezemeleri. Büyük diklik tuhaf bir yerdi. Kuzey-güney kanyon sistemleriyle kesilmiş, eski kraterler tarafından şekilsel bozukluklara maruz kalmış, lav akıntılarıyla kaplanmış, bayırlar, karstlar, mesalar ve tümsekler halinde parça parça bölünmüştü. Ve bunların hepsi de dik bir yamacın üstündeydi. Bu yüzden yüksek bir kayanın ya da çıkıntının üzerinden bakan biri kuzeyin çok uzaklarını bile görebiliyordu. Tek başına yolculuk günlerinde Frank kararların çoğunu arayıcı programa bıraktı ve akıp giden toprağı seyretti. Sessiz, kıraç, iri ve bizzat cansız geçmişi gibi paramparçaydı. Günler geçiyor, gölgeler akıp gidiyordu. Rüzgarlar sabahları yamaçtan yukarı ve öğleden sonraları ise yamaçtan aşağı döne döne ilerliyordu. Kayaların üzerinde sıçrayan alçak sis toplarından yüksekteki sirrus yongalarına dek değişen bulutlar gökyüzüne yığılmıştı. Arada sırada bütün gök fırtına habercisi karanlık bulutlarla 20 bin metre yükseklikteki katı bulut kütleleriyle kaplanıyordu. Bazen televizyonu açıp Arapça haber kanalını seyrediyordu. Bazen sabahın sessizliğinde televizyona yanıt veriyordu. Adamın içinde medyaya ve toplayıp bir araya getirdiği haberlerin budalalığına öfkelenen bir taraf vardı. Kendi sefil oyununu oynayan insan ırkının budalalığı. Ama insanlığın çok büyük bir bölümü video görüntülerinde asla görünmemişlerdir. Hayatlarında bir kez bile olsun güruhu çeken bir kameranın kalabalık görüntülerinde bile. Orada geride bırakılmış terralı geçmiş sayısız bölgede köy yaşamının her zaman olduğu gibi sürüp gittiği yerlerde hala varlığını sürdürmekteydi. Belki de koca karılara ve şamanlara dayanan bir bilgelikti bu. Belki de ama inanması güçtü. Çünkü insanlar şehirlerde toplandığında neler olduğuna bir baksanıza. Videoda budalalar tarih yazılıyordu. İnsan hayatının uzatılmasının tanım gereği büyük bir ödül olduğunu söylenebilir. Böyle şeyler onu güldürüyordu. Hiç ikincil etkilerini duymadın mı salak herif?
48. ayrımın sonu. Sayfa 457.